أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü ders konumuz katılım bankaları ile ilgili. Onların tükenişi, son iki gün önce çıkan bir yönetmelik dediğim, iki gün önce miydi? Yani iki gün önce çıkarılan bir yönetmelikle katılım bankalarının son noktası da faizli bankalara uydurularak tükenişleri tamamlandı. Biliyorsunuz faiz Kur'an-ı Kerim'in en ağır yasaklarındandır. Allah ve Resulüne karşı açılan savaş olarak ifade ediliyor. Biz zaten savaşı bugün yaşıyoruz. Yani bugün Türkiye'deki ekonomik kriz o savaşın bir sonucudur. Esnafa gittiğin zaman herkes kan ağlıyor. Savaşın bir sonucunu her tarafta yaşıyoruz. Ve Türkiye bu savaşın sonuçlarını 19. asırdan beri çok sıklıkla yaşıyor. 12 Eylül iktidarı döneminde faizsiz finans kurumları kurulmuştu. Onların faizli işlem yapmaları tamamen yasaklanmıştı. Ama bu tabii o kurumların en başından itibaren danışmanlıklarını yaptığım için konunun bütün ayrıntılarını içten görmek nasip oldu. Bu şey yapıldı. 2005 yılında bir yeni kanun çıkarıldı. O kanunun hazırlıkları sırasında benim bir müdahalem oldu. Fakat tabii o müdahaleyi sonra yaptırmadılar. Bizden habersiz olarak kanun metinleri hazırlandı. 2005 yılında çıkarılan kanunla katılım bankaları, yani banka adı altında anılmaya başladı. O zaman kadar banka denmiyordu. Faizsiz finans kurumu deniyordu. O zaman banka adını aldılar. Tabii katılım kelimesi işte karada zararada katılma şeyi düşüncesini hatırlattığı için oldukça masum bir kelimeydi. Bankalarla faizli bankalar arasında farklar büyük ölçüde giderildi. Yani faizsiz bankaların faizli bankalarla ilgili her şeyi yapabileceklerine dair kendilerine yetki verildi. Ama bir tek farkla faizsiz bankalar vatandaştan parayı toplarken faiz vaat ederek toplamıyor, katılım fonu topluyor. Yani vatandaş faizsiz bankaya getirip para verdiği zaman bir getiri garantisi yok. Ama herhangi bir bankaya yatırdığı zaman orada mutlaka mevduat faizi alacak. Aradaki tek fark buydu. Faizsiz bankaların ticaret yapma yetkisi vardı. Faizli bankaların ticaret yapma yetkisi yoktu. Yani daha önceki yetkileri muhafaza edilmek suretiyle faizli bankaların bütün yapabilecekleri şeyler de bunlara verildi. Tabii bizim o zaman bunun olmaması için yaptığımız çok çalışmalar oldu. Yazdığımız yetkililere yazdığımız mektuplar oldu. Bir neticesini alamadık. Şimdi Perşembe günü BDDK'nın çıkarmış olduğu son yönetmelik değişikliğiyle bu fark da ortadan kaldırıldı. Artık katılım bankaları bir getiri vaat ederek mevduat toplayabilecekler. Yani tıpkı diğer bankalar gibi faizi borç alıp faizi borç olarak verecek güce şey yaptılar. Böylece artık tamamen kendi kendilerini bitirmiş oldular. Tamamen bittiler artık onlar. Sadece şu oldu şu anda, yani katılım bankası dediğiniz şey her türlü bankacılık işlemlerini yapan, aynı zamanda ticaret de yapan bir kuruluş haline geldi. Dolayısıyla şeylerin bankalara karşı bir şey var. Ayrıcalıklı bir banka hüviyetine bürünmüş oldu. Şimdi konuya ben bir giriş yapacağım. Sonra arkadaşlarımız gereken şeyleri anlatacaklar. İşte mevzuat değişiklikleri, önce katılım bankalarıyla, yani şöyle diyelim, faizsiz bankacılıkla faizli bankacılığın farkları nelerdir onları göreceğiz. Arkasından yapılan değişiklikler ve en arkasından da son değişiklikler. Ama işe girmeden önce İbrahim suresinin ilk ayetlerini okumak istiyorum. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Elif Lam Ra, kitabun enzelnahu ileyk. Bu sana indirdiğimiz kitaptır. Lituhricen nase minezzulümat. İnsanları karanlıklardan çıkarasın. Şu anda mesela Türkiye'de insanlar ekonomik yönden çok ciddi belirsizlikler içerisindeler. Bakıyorsunuz ki böyle bir acayip şeyler o birdenbire. Bir sürü işler oluyor. Nereye çıkarasın? İlen nur, aydınlığa. Bi'izni rabbihim, Rablerinin onayıyla çıkarasın. Rablerinin onayı nedir? Allahü Teala'nın gösterdiği yoldur. İlâ sırâtil azîzil hamid, güçlü olan, yaptığı her şeyi doğru yapanın yoluna. Bugün siz efendim işte Amerika mı güçlü, Avrupa mı güçlü, Çin mi güçlü, Rusya mı güçlü, falan mı filan mı güçlü diye düşünemezsiniz. Çünkü siz Müslümansınız. En güçlü olan Allahü Teala'dır. Ya da tek güçlü olan O'dur. Efendim peki bu acaba bu ekonomik sistem iyi midir, kötü müdür de eğer Müslümansan bunu söyleyemezsiniz. Söyleyemezsin. Hamid'dir Allah. Yaptığı her şeyi güzel yapar. En güçlü olan Allah'tır. En iyi yapan da O'dur. Onun yoluna çıkarasın diye. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'ın yoluna. Şimdi kime sorsan seni kim yarattı? Allah. Gökleri yeri kim yarattı? Allah. Dünyada kime sorarsan bu cevabı alırsın. Peki bu havayı suyu yaratan O. Peki seni yarattı. Bütün tabiatı yarattı. Her şeyin sahibi. Nasıl oluyor ki O, sen onun emrine uymuyorsun da başkalarına uyuyorsun? Kendi kafana göre bir takım şeyler yapıyorsun. Bak şimdi tabiatı bozulmuş gıdaları bile yemem diyorsun. İlla doğal olsun diyorsun. Niye doğal? Peki onu tabiatı bozulmuş gıdalarda yemem diyen bir insan olarak niye o şeyi piyasayı ve insanların ilişkilerini bozuyorsun? İşte onun nedenini de Allah burada anlatıyor. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ. Kafirlerin yaptıklarıyla orantılı olarak çekecekleri azaptan dolayı yazıklar, vay başlarına gelenlere. Şimdi kafir demek görmezlikten gelen demektir. Mesela şimdi hani Kur'an-ı Kerim'de sıklıkla anlatılan Adem ve İblis kıssası vardır. Allah meleklere Adem'e secde edin diye emir verince bütün melekler secde ediyor ama meleklerden birisi olan İblis secde etmiyor. Adem'i kıskanıyor. Bakın büyük meleklerden bir tanesi bu. Ondan sonra Allahü Teala diyor ki: "Mâ men'ake ellâ tescude iz emertuk." Sana emrettiğim halde secde etmeni engelleyen ne oldu? Niye secde etmedin diyor. Şimdi Allah'ın sorusuna gerçeği çarpıtarak cevap veriyor. Diyor ki ene hayrun min, ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten, onu çamurdan yarattın. Söylediği söz doğru. Allah onu ateşten, Adem'i çamurdan yaratmıştır. Doğru. Yaratan Allah. Bak, Allah'ın yaratıcılığını inkar ediyor mu? Etmiyor. Söylediğinde bir yanlış bir şey var mı? Doğru. Ama emri yok sayıyor. Bak, ben emrettim diyor. O da diyor ki ben daha hayırlıyım. Ya ben sana sen mi hayırlısın, o mu hayırlı diye mi soruyorum? İşte İblis yaptığı yanlışın farkında değil mi? Allah'ı inkar ediyor mu? Allah'ın emrinde çarpıtma yapıyor, değil mi? Çarpıtma yaparak Allah'ı kandıracağını zannediyor. Allah da ondan sonra ne diyor? İhbit minha. Hadi bakalım, görevden kovuyor onu. İn bakayım buradan aşağı diyor. Fema yekun leke en tetekebbara fiha. Burada büyüklenmeye hakkın yok. Sen kendini ne zannediyorsun? Ve ondan sonra uhruç, değil mi? Ondan sonra, çünkü bu birçok şey ihbit minha fe yekuna ente tekebbara fiha fahruc inneke mines sagirin. Öyleydi. Şey okuyorum yani, Araf suresindekini, evet onu okuyorum. Çünkü birçok şeyde var, karıştırılıyor bu şey okurken. Tabii sonra onu fehbiti söyledim. Fahruc İnneke minas sagirin. Çık oradan. Sen küçültülmüş olanlardansın. Bak, burada itibarlıydın, itibarını kaybettin. Şimdi İblis'in yaptığı bu şey, bu tavır, Allah'ın dininin, yani böyle çeşitli oyunlarla sanki dindarmış gibi kendisini gösteren kişilerin yaptıkları tavırdır. Mesela İblis ne diyor? Senin doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Oturacağı yer de doğru yol. Başka yerde değil. Mesela camiden çıkmayacağım demek gibi. Tamam, çık tabii. E sen camide gördüğün adamı dört dörtlük Müslüman zannediyorsun. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, o diyor kafir. Şimdi İblis kafir. Ne yaptı? Eba ve stekbar ve kâne minel kafirin diyor. Allah'ın emrini yerine getirmekte direndi. Kendini büyük gördü ve kafirlerden oldu. Bugün de Allah-u Teala'nın bu açık emirlerine rağmen, yani Cenab-ı Hak faizi Allah ve Resulü ile savaş saydığı halde, kendisini büyük görüp de Allah'ın emirlerini çarpıtarak faize yol açanlar büyük alim olmuş oluyorlar, iblis gibi. Çarpıtmalar yapıyorlar. Dışarıdan gören kişi, mesela az önce dediğimiz gibi, bakıyorsunuz Allah'ı inkar etmiyor iblis. Ahiret gününü de inkar etmiyor. Bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana ömür ver diyor. Allah'ın varlığında, birliğinde, gücünde, kudretinde, kendine ya, hiçbirisi şüphe yok. Bugün akaid kitaplarına baksak, böyle bir kişi akaid kitapları kafir der mi? Yani İslam'ın ne hale getirildiğini de bu arada bir kere daha görün. Kafiri nasıl tarif ediyorlar Yahya?
Yani Allah'ı kabul etmeme, inkar etmek, Allah diye bir varlık tanımamak. Yani başta tarif edilen
bu. İblis öyle mi? Bak, Allah'ın ne varlığını, ne birliğini inkar ediyor, ne gücünü, ne kudretini. Bakın şimdi tanımlar da öyle bir hale getiriyorlar ki insanların zihinlerini, yani kendi yapacakları tahrifata insanların zihinlerini hazırlıyorlar. Altyapı hazır. Ondan sonra diyor ki burada Allahü Teala وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ. Bunlar el hayatü dünyayı, biz buna dünya hayatı diyoruz. Tamam, bu şekilde tercüme edilebilir. Her ne kadar Arap dili açısından problemli olsa bile bu asıl karşılığı şudur. Şudur. El hayatü dünya yüz yüze olduğu hayat. O an. Çünkü bu andan bir saniye sonra söyleyebiliriz. Çünkü o anı dünyada yaşıyoruz. Onun için dünya hayatı denebilir yani o açıdan. Ama asıl doğru mana o anki durum. Ne derler? Durumu idare etmek mi de bir şey derler. Hani bir işte şeyden istifade etmek, şartlardan istifade etmek.
Günü kurtarmak.
Ha, gününü kurtarmak gibi. Evet. O anki şeyi alel ahire, ahiret diyoruz tamam öbürü ama ahiret kelimesinin sözlük anlamı sonraki demek. Hani Türkçe'de şu var, ilerisini gerisini hiç düşünmez deriz. Kim için deriz bunu? Böyle iyi şey yapamayan, yönetim yapamayan, iyi işlerini iyi yönetemeyen, parasını iyi harcamayan insanlar için deriz. İlerisini gerisini düşünmez, saçıp savurur. İşte ilerisini düşünmeyen insanlar için bu. O an. Anı kurtaracak, sonrasında çaresine bakarız. Arkasından sorarsın, ya bunu niye yaptın? Yaptım ama hele bir sor ki niye yaptım? Şimdi ondan sonra ne yaparlar? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan uzaklaşırlar. Allah'ın yolundan uzaklaşırlar. Ama nasıl uzaklaşıyorlar? وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا Orada iveç peşinde olarak. İveç dediğimiz şey yani. Laf cambazlığı dediğimiz şey. Bu şeyin yaptığı işte. İblisin yaptığı. Şimdi niye secde etmedin dediği zaman ben ondan hayırlıyım. Ya sen beni ateşten yarat. Tamam seni yaratan benim. Allah yarattı tamam. Onu da ben yarattım. Emri de ben verdim. Ben daha hayırlıyım. İşte burada bakıyorsunuz ki o günü kurtarmak için dünyalık elde edebilmek için, itibar sahibi olabilmek için kimin yanında? Birilerinin yanında, Allah'ın yanında değil. İtibar sahibi olabilmek için, dünyalık elde edebilmek için dünyayı şey yapıyorlar, dünyayı ahirete tercih ediyorlar. Yani o anı kurtarmaya çalışıyorlar. Veya suddun an sebiliyle Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Sadece kendileri uzaklaşmıyor, başkalarını da uzaklaştırıyorlar. Çünkü başkası da zannediyor ki bu doğru. Ve yebûneha ivece orada bir iveç, laf cambazlığı peşinde koşarak. Ya dışarıdan baktığın zaman bu adamın Allah'ın dininin kitabına uyduğunu zannediyoruz. İşte ayet okuyor diyoruz. Ulaike fî dalâlin ba'îd. İşte o pek uzak bir sapıklık içerisindedir. Bakın bu laf cambazlığını ilk önce yapan iblis. Sonra Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmedi ama o laf cambazlığı yapmadı. Allah niye yedin dediği zaman ya Rabbi ben yanlış yaptım dedi. İşte kafirle günahkar arasındaki fark bu. Kafir laf cambazlığıyla kendisini kurtarmaya çalışır. Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelir. Hadi gelin bakalım Allah'ın şu ayete gelin. Allah bak burada ne diyor dediğiniz zaman sırtını döner gider. Ya kardeşim Allah bunu bu şekilde yasakladı. Ya tamam biz bilmiyor muyuz falan diye başlar. Mecbur kalırsa şey yapar. Bunları ayet okuduğunuz zaman sanki kafalarına böyle kızdırılmış demirle vuruyor gibi olur. Yani ayeti gördükleri zaman kafasına kızdırılmış bir demirle vuruluyormuşçasına öylesine kaçarlar ayetlerden. Çünkü yaptıklarının yanlış olduğunu çok iyi bilirler. Ama dışarıdaki insanların çoğusu bunu bilmez. Ondan dolayı Allahü Teala bizi hep uyarıyor. Ne diyor? Bak ya eyyühellezine amenu diyor. Bize emrediyor. Müminler, inne kethiran minel ahbar ve ruhban. Bakın şunu çok iyi bilin. Bakara şey Tevbe 34. ayette. İlim adamlarının ve din adamlarının çoğusu. Le'kulûne envâlen nâsi bil bâtıl. İnsanların mallarını haksız yollarla yerler. Ve yasuddûne an sebîlillâh. Hem kendileri Allah'ın yolundan çıkar hem de insanları çıkarırlar. Buna çok dikkat edin diyor. Şimdi Allahü Teala bu dünyayı imtihan için yarattığından hepimiz en ağır imtihanlardan geçiyoruz. Bunu unutmayalım. Hepimiz geçiyoruz. İmtihan hiçbir zaman hafif değildir. Allah yardımcımız olsun gerçekten. Şimdi şu var bakın dikkat ederseniz. Bugün batıl yollarla tüm insanların malları yeniyor. Mesela şeyden görüyorum işte efendim doların fiyatı şuna çıktı, euronun bu fiyatı buna. Ya dolar, euro dediğin ne Allah aşkına ya? Ya bu insanlar bu derece yani akılsızca nasıl davranırlar? Gerçekten benim aklım almıyor. Ya bir tane kağıdın üzerine 100 rakamı yazmışsın da o nasıl para oluyor? Onun değeri nasıl yükselir düşer? Kağıda da şimdi artık şey bilgisayar ekranlarına yazılıyor. Ya sen buna nasıl değer verebilirsin ya? Hani bizim gibi müdahale edemeyecek pozisyonda olan insanlar mecburen bir takım şeyler yapıyoruz. Ama ya bu işin karar şeyinde olan verme noktasında olanlar niye bunlar üzerine durmazlar? Tıpkı bu şeye benziyor. Yani bu Allah'la insanların arasına konan aracı tanrılara benziyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok ama iblis insanları hep bununla kandırıyor. Allah'la insanların arasına giriyor. Bir taraftan kendisinin Allah'a yakın olduğunu, bir taraftan da insanlara yakın olduğunu şey yaparak orada üç kağıtçılıklarla şey yapıyor. Bugünkü ekonomi de aynen öyledir. Din de öyle. Din de öyle. O zaman ne dedi, az önce ne dedik? İblisi tarif eden ayetlere uygun bir kafir tanımını ben şimdiye kadar hiç görmedim. Çok şükür ki o ayetler vardı da orada gördük. O ayetler olmasaydı öyle bir kafir tanımı şey yapmazdı. Onun için mesela Türkiye'de milletin kafir dediği kişilere bakın. Mesela 28 Şubat'ta bunların en önde gelenlerinden bir tanesiyle konuşuyoruz. Yani böyle Müslümanlara başörtüsü konusunda şey konusu acayip. Sakalım olduğu için de bana karşı çok fazla şey yapan birisiyle konuşuyoruz. Ben dedi benim kalbim Allah biliyor. Tabii ki de biliyor dedim. Sen kalbinde iman olması zaten inkar edemezsin ki. Kalbinde iman olacak ki üstünün ötesine kafir olasın. Şimdi bakın Allah'ın varlığını ve birliğini inkar eden kişi kafirdir derseniz yeryüzünde sizin o tanımınıza uyan bir tane kafir bulamazsınız. Ve o iblis de olsa kafir olamaz. Siz Allah'ın dinini bu hale nasıl getirdiniz? Kim getirdi bunu? Az önce işte ilim adamları. Din adamları. Çok dikkatli olmamız lazım. İşte aynı şekilde bugün faiz konusu da Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Allah alım satımı haram, faizli işlemleri şey Allah alım satımı helal, faizli işlemleri haram kılmıştır diyor. Şeyde Bakara 275. ayette. Alım satımı helal, faiz işlemleri haram. Fıkıhta mezhepler faizli işlemleri alım satımın alt başlığı altına almışlardır. Ve alım-satım kelimeleriyle anlatmışlardır. İşte tam bir kafa karışıklığı. Evet şimdi bu kadar girişten sonra bu kafa karışıklığı konusunu ortaya koymadan önce bir Fatih Orum Hoca'dan şu şeylerle faizsiz finansman ile ya da faizsiz finans kurumlarıyla faizli bankalar arasındaki farkların neler olduğunu bir dinlemeye çalışalım. Evet.
Evet. Şimdi bugünkü ders bağlamında konuşacak olursak, tasarrufların toplanılıp kullanılması açısından iki tane sistemden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi kredi sistemi, diğeri de ortaklık sistemi. İki tane sistem. Yani ortada tasarruf var. Bu tasarrufları birileri toplayacak ve bunları kullanacak. Bu bize iki tane sistemi karşımıza getiriyor. Şimdi bu tasarruflardan ilkinin, bu sistemlerden ilkinin kredi sistemini olduğunu söyledik. Tasarrufları faiz vaat ederek toplayan ve faiz talep ederek kullandıran sistem kredili sistem. Ki bunun kurumsal karşılığı bankadır. Tasarrufları ortaklık sermayesi olarak talep eden ve kar zarar vaat ederek toplayan sisteme de biz ortaklık sistemi diyoruz. Bunun kurumsal karşılığı da işte katılım bankaları olarak günümüzde karşımıza çıkıyor. Bankalar iki işlem yaparlar. Bir bankaya girdiğinizde genel itibariyle iki işlem vardır. Bir tanesi biraz önce söylediğimiz gibi kredili işlemler. Yani borç faizli olarak alır, faizli olarak dağıtır. Faiz karşılığında. Bir de bankacılık hizmetleri yapar. İşte gideriz, fatura öderiz, kredi kartımızın borcunu öderiz, havale ederiz, şunu ederiz, bunu ederiz. Katılım bankaları da yine iki hizmet verirler. Bir tanesi ortaklık, yani ticaret yaparlar. İşte mevduatları toplar, kar, zarar geri verir. Ve ikinci olarak da bankacılık hizmetleri de görürler. Yani işte bugünkü anlamda bu katılım bankalarına da gittiğinizde onlara da işte faturalarınızı yatırabilirsiniz. İşte paranızı başka yere havale edebilirsiniz. Görüldüğü üzere ikisinin benzer tarafları var, farklı tarafları var.
İstersen şurada bir iki şey yapayım. Daha iyi anlaşılması açısından söylediklerini. Şimdi bankacılık hizmeti dediğimiz şey, her toplumda herkesin ihtiyacı olan şeydir. Benim bir param var, onu birisinin yanında koruyacağım. Biliyorsunuz Resulullah Mekke'den Medine'ye giderken, Mekke'den onu kovanlar ne yapmışlardı? Ona güvendikleri için paralarını ona teslim etmişlerdi. Çünkü buna ihtiyaç var. Peki ben Mekke'de oturan bir insansam, Medine'de mal almak istiyorsam, parayı bu Mekke'den Medine'ye taşımanın yolda çok ciddi riskleri var. Bunu ne yapacağım? Eskiden de onun için kurulan sistemler vardı. Mekke'de birisine teslim ediyorsunuz. Diyelim 100 altın. O size bir belge veriyor. Gidiyorsunuz Medine'de onun irtibat kurduğu kişiye o belgeyi ona veriyorsunuz. O da size oradan 100 altın kullandırıyor. Medine'den birisi Mekke'ye gidecekse bu defa o Mekke'ye şey yapıyor. O aynı o yazıyı yazıyor. O da oradan işini görüyor. Sonra karşılaşıp birbirleriyle hesaplaşıp işi şey yapıyorlar. Bugün bankalarda bu sıklıkla olan bir şeydir. Bankacılık hizmetleri konusundaki en geniş hukuki düzenleme İslam hukukundadır ve Batı'da hep onu almışlardır. Mesela bugün çek kelimesi kullanılır. Çek kelimesi sak'tır. Arapların sakkini onlar çek diye tercüme etmişler kendi dillerine. Havaleye aval derler. Aynı kelime. Böyle mesela bu kredi kelimesi bizim karz kelimesinden alınmadır. Kart. Araplar kart derler. Onlar kart diyememiş, kredi demişler. Kart borç demektir. Dolayısıyla fazla uzatmadan şey yapayım. Yani bankacılık hizmetlerine herkesin dünyanın her yerinde ihtiyacı olur. Ama borç verip borçtan faiz alma, gelir elde etme şeyinde olmaz. Çünkü faizli borç verdiğiniz zaman ben çay üretebilirim, mal üretebilirim, şunu üretebilirim, para üretebilir misiniz? Faizli borç asla üretemeyeceğiniz bir şeyin istendiğidir. Yani faizli borcu verdiği andan itibaren sizi imkansızla yüz yüze getirmiş oluyor. Evet, devam edebiliriz.
Evet, dedik ki ikisinin benzer tarafları var, farklı tarafları var. Ancak bizim bir ilkemiz vardır. Esasında bu ilke evrensel bir ilkedir. Fark yaratan şeyler aslında farklardır. Yani biz düşünürken, yorum yaparken, çözüm üretirken, sonuçlara varırken benzerliklerden ziyade farkları dikkate alırız. Eğer bu farkları dikkate almazsak her şey birbirine karışır. Mesela alışveriş ile faiz birbirine karışır. Oysa alışveriş ve faiz arasında benzerlikler kurulabilir. Kadın ve erkek arasında yüzlerce, binlerce benzerlik kurulabilir ama hiçbir zaman ikisi aynı şeydir denemez. İkisini farklı şey kılan aradaki belki bir ya da iki tane farktır. Yine mesela
Ayşe'yi Fatma'dan ayıran nedir? İkisi de kadın.
Evet, ikisi arasında aradaki farklardır. Vardır. Evet. Evet. Nikah ile zinayı birbirinden ayıran ufacık bir fark olabilir ama birisi haram olur, diğeri helal olur. Yine kavramlar arası ilişkilerde farklardır önemli olan. Mesela işte tahrif hep zaten bu farkların üzerini kapatarak oluşturulur. İşte Kur'an-ı Kerim'de örneğini hatırlayalım, hep burada dile getiriliyor. Semi'na ve asayna deniliyor değil mi? Biz işittik ve itaat ettik anlamında kullanıyorlar. Evet, asayna ifadesi itaat etme anlamına da kullanılabilir ama onun asıl anlamını gizleyip yani farkları kapatıp benzerliklerden hareket ettiğinizde tahrifat meydana getirirsiniz. İşte burada biz iki kurum yani banka ve katılım bankaları, kredili sistem veya ortaklık sistemi arasındaki farklara yoğunlaşacağız ki esasında her ikisinin de koridorunu belirlemiş olacağız. Şimdi önce kısaca hangi açılardan farklılık taşıyorlar?
İstersen gene küçük bir şey yapayım. Şimdi mesela iki tane şunları birer para kabul edin. Şimdi faizli borçta bunu veriyorum. Belli bir süre sonra bunun tam benzerini alıyorum. Sadece bununla değil ikisine para kabul ederseniz yanına bir tane daha ilave etmesini istiyorum. Ama alışverişte ben bunu verip bunu alıyorum. Efendim alıp verme bakımından ikisi de aynı mı?
Aynı.
İki bedel değiştiriyorsunuz. Benzerliklere bakarsanız alışveriş daha şey gibidir. Benzerlikte de değil, farklılıklara bakacaksınız. Az önce Fatih Hoca'nın dediği gibi Ayşe de Fatma da ikisi de kız. İkisi belki aynı annenin evladı olabilir. Birbirine de çok benzeyebilirler. Ama birisini Ayşe, birisini Fatma yapan aradaki benzerlikler midir? Farklardır. İşte birisini şeyle üzüm şarabıyla üzüm şirası o kadar çok birbirine benzer ki. Birisini haram yapan aradaki farktır. Ama işte insanların zihinlerini karıştırmak isteyenler bu farklara değil benzerliklere vurgu yaparlar. Evet.
Şimdi iki kurum arasında yani kredili sistem ile ortaklık sistemi arasında mevduatı toplama açısından fark olduğunu göreceğiz. Bu mevduatı kullanma ve kar etme açısından fark olduğunu göreceğiz. İki kurum arasında müşteriye davranış tarzı açısından yine fark olduğunu göreceğiz. İki kurum arasında güven ve yardımlaşma felsefesi açısından yine bir fark olduğunu göreceğiz. Kaydi para üretme, çek kullandırma açısından farkını göreceğiz. Risklere karşı alınan önlemler, iki kurumun risklere karşı aldığı önlemler, ekonomi açısından etkinlik ve verimlilik açısından farklarını göreceğiz. Sonra paranın dolaşım hızına katkısı açısından farklarını göreceğiz. Enflasyona sebebiyet verip vermemesi açısından iki kurum arasındaki farkları göreceğiz. Fonların doğru, makul, verimli yerlerde kullanılıp kullanılmaması açısından, yine krize mukavemet göstermede kim daha iyi, kim daha kırılgan, bu iki farkı yine göreceğiz. Ve esasında bütün bu filmin sonunda katma değer, kar, gerçek mi, hayali mi, bu farkı yine göreceğiz. Şimdi ilkine gelelim. Mevduatı toplama açısından farkı. Şimdi bankalar mevduatlarını faiz ödeyerek toplarlar. Vatandaşa derler ki getir tasarruflarını bana yatır, ben aylık şu kadar, yıllık şu kadar sana faiz vereceğim der. Katılım bankaları peki vatandaşın bu mevduatlarını nasıl talep eder? Neyi
toplamalıdır de, toplar değil mi? Şimdi birisi zannedecek ki bugün katılım bankaları böyle yapıyor.
Hocam zaten bunları saydıktan sonra hepsini unutun diyeceğim ben.
Ha, diyecekse tamam oldu.
Onu söyleyeceğim ya. Bunların hepsi bir şakaydı diyeceğiz.
Baştan
söyle. Katılım bankaları ortaklık sistemine göre toplarlar. Derler ki arkadaşlar getirin tasarruflarınızı, ortak olalım. Biz bunları kullanalım, bir iş çevirelim, bir ticaret yaparım. Kâr edersek bunu paylaşalım, zarar edersek de ne yapalım diyerek şey yaparlar. İkisi arasında yani, mevduatları
katlanacaksın.
Tabii. Mevduatları toplama açısından böyle bir fark var arada. Peki bu mevduatları kullanma, kullandırma açısından bankalar topladıkları bu mevduatı başkasına nasıl verir? Faizle verir. Der ki şimdi benden aldı bunu %10 diyelim ki aylık ya da yıllık benden aldı. Başkasına da der ki anons eder bende para var, paraya ihtiyacı olan varsa gelin o ihtiyacınızı gidereyim der. Birisi gelir bana şu kadar para lazım, tamam sana %20 faizle, yani faiz vaat ederek topladığı mevduatı başkalarına faiz talep ederek verir. Yani bu mevduatı böyle kullanır. Katılım bankası borç vermez. Ne yapar? Gelirini ticaretten, yani ben katılım bankasına gideceğim, ya benim acilen paraya ihtiyacım var. Hayır. Eğer bir ihtiyacın varsa, bir iş görmek istiyorsan bunu beraber yapalım. Sen kazanırsan ben de kazanayım, kaybedersek beraber kaybederim der. Yani mevduatı toplamanın yanı sıra bunu kullanma ve kullandırma açısından da fark var. Sonra müşteriye davranış tarzı açısından yine iki kurum arasında farklar var. Mesela bankalar kredi verdikleri kişinin durumunu tehlikede gördüğü zaman adamı mahvederler. Derler ki hemen paramı geri getir. Getirmiyor musun? Mesela 15 gün içerisinde sana verdiğim krediyi getirmiyor musun? O zaman ben sana temerrüt uygularım ve ufacık bir borç için bir fabrikatörü mahvederler. Yani müşteriye tavrı davranışı böyledir.
Çok kısa bir örnek vereyim. Şu anda bir partiden milletvekili olan bir arkadaşım, şimdi iktidar partisinde değil yalnız, onda eski dönemlerde, yani daha bu yeni dönem başlamadan 28 Şubat öncesi olan bir olayı bana anlatmıştı. Babası da iyi bir iş adamı idi. Allah rahmet etsin, vefat etti. Diyor ki Sirkeci'de bir devlet bankasından kredi alarak büyükçe bir hanı satın aldık diyor. Kredi de çok uygundu diyor. Sonra diyor işte üst yönetimde bulunan, iktidarda bulunan da, o da o iktidar partisinin bir elemanı ama parti içerisindeki sürtüşmeden dolayı o üst yetkili diyor bankaya emir vermiş. Diyor, uzun vadeli kredi almışız. Bankaya emir vermiş. Bu adamın şeyini, borcunu derhal tahsil edin. Banka da diyor ki senin durumunu iyi görmüyorum. Niye iyi görmüyorsun diye sorma hakkın yok ki, iyi görmüyorum diyor. Bütün borcunu bir ay içerisinde getir. Yoksa temerrüde sokarım. Temerrüde sokarım ne demektir? Artık sen nana ağlatırım demek. Yani bu şeyi artırır. Tek taraflı artırır şeyi. Faiz miktarını. Adam dedi ki nerede neyimiz var neyimiz yok hepsini toparladık. O hanı da ucuz bir fiyata sattık ve borcu kapattık. Allah nasip etti. Kapatmasaydık şimdiye çoktan bitmiştik. Evet, devam edelim.
İşte müşterisine bakış açısı bu. Hatta belki de hocam keşke ödeyemese diye dua ediyor değil mi? Yani, keşke ödeyemese de bir alacağıma 10 alayım. Bütün adamın malını mülküne konayım. Yani bakış açısı bu. Ama katılım bankasıyla iş yapan kişide bu korkular olmaz. Çünkü o nakit olarak borç almamıştır. Bir ortaklık yapılmıştır, bir ticaret vardır. Bu iş neticelenir, neticelenmesi için beklenilir. Ben bunu bitiriyorum diye iki tarafta ortada şey yapamaz, bu işi sonlandıramaz. Onun için katılım bankasının müşterileri bu gibi sıkıntıları yaşamaz. Çünkü onlarınki ticari bir borç olduğundan vadesinden önce talep edilemez. Dolayısıyla bu sıkıntıyı yaşamazlar onlar.
Vadesi geldiği zaman da ödeme güçlüğü varsa ona fırsat verir.
Fırsat verir. Tabii. İşte bu bakış açısı farkı, yani iyi niyet ve ya o da kazansın biz de kazanalım, çökmeyelim, beraberce gitmeyelim bakış açısı bankaların hayal bile edemediği bir kurumu, yani Karzı Hasen uygulamasını bazen bu katılım bankalarında görebiliriz. Nedir o? Yani faizsiz ödünç veriyor. Yani adamın çok acil ihtiyacı var. Ona para veriyor. Karşılığında da herhangi bir şey istemiyor. Tabii bu karşılıklı güvene, iyi niyete dayanan bir şey. Faizsiz bankacılık işlemlerinde bu da düşünülebiliyor. İkisi arasındaki devasa bir fark. Yani birisi batsın diye uğraşırken öteki ya bu kazansın ki ben de kazanayım. Çünkü ortak. Öte taraftan çek kullandırma ve kaydı para üretme açısından da iki kurum arasında farklar var. Şimdi bankalar kredi verirken bunu nakit olarak vermekten ziyade hocamın biraz önce sözünü ettiği işte bir kağıt parçası verirler. O kağıdın üzerine bir takım şeyler yazarlar. Ve siz bankadan kredi aldığınızda o kağıdı götürürsünüz. O kağıtla işlemlerinizi yaparsınız. Çek diyoruz. Böylelikle banka size aslında kredi vermiş gibi yapıp kasasındaki o kağıt parçalarını, paralarını bile vermez. Onlar orada durur. Çünkü onlar üzerinden başkalarına da sürekli tekrar şey yapar, kredi verir. Yani kaydi bir para üretir.
İstersen ben şöyle biraz şey yapayım. Şimdi mesela diyelim ki ben bankayım. Siz geldiniz benden 100 bin lira kredi istediniz. Ben tamam 100 bin lira kredi veririm. Sonra size para vermem. Para isterseniz de veririm tabii. Bu acil bir takım ihtiyaçlarınız varsa da genelde verilmez yani. Bir çek karnesi verir. Al bunu kullan der. O krediyi diyelim ki işte burada mesela Yahya'nın yatırdığı bir, yani mesela da bankanın şu hesabındaki parayı hemen Yahya'nın hesabına aktarırım. Şimdi burada bu Yahya'nın hesabından da bankaya bunu şey yatırmış gibi kabul ederiz. Mevduat yatırmış gibi, vadesiz mevduat kabul ederiz. Ondan sonra ikinci bir şahıs geldi mi, Yahya'ya verdiğimiz bu 100 bin lirayı ona da kredi olarak veririm. Çünkü para vermedim ya ona. Ona da bir çek karnesi veririm. Bu defa onun hesabına geçiririm bu parayı. Üçüncü şahıs geldi mi, o 100 bin lirayı ona da kredi veririm. Ama ona da bir çek karnesi veririm. Derken o 100 bin lira 100 milyar lira olarak borç verilebilir. Ama merkez bankaları bunu sınırlandırmak için bir munzam karşılık diye bir şey koyarlar. Her bir borç vermede şu kadarını merkez bankasına göndereceksin derler. Eskiden bu 20 katına kadar ancak çıkabiliyordu. Şu anda bu elektronik paranın çıkmasıyla 200-300 kata kadar çıkıyor. Yani bankaya yatırılan 100 liranın 200 katı kaç lira eder? 20 bin lira değil mi? O kadar borç verebilir. Bugün bir en az yani şu anda Merkez Bankası'nın yaptığı şeylere bakın, sitesine bakın. Kendi kasalarındaki paranın 200-300 katını borç olarak, faizi borç olarak verirler. Evet, devam edin.
İşte bu söylediğiniz reel olarak gerçekleşen bir veri paylaşmıştın ya daha önce. Şimdi bu bir teoride böyleymiş gibi oldu. Hani bir de reel şu anda basılmış para oranıyla verilen borç oranını gösteren bir tablo vardı. Tamam. Yani mevcut yapılmış hali.
250 kat farkı.
Şu anda 250 kat zaten var yani. Bu anlatılınca sanki bir sanal bir şey anlatılıyormuş gibi bazıları diyor. Yani böyle olabilir ama.
Hesaplarına girerseniz görürsünüz.
Şu anda mevcut yani mevcut paranın oranı belli Merkez Bankası hesaplarına göre. Piyasada dolaşan para şu kadar. Onun 200-250 katı da verilen borç, o da yazıyor orada.
Hocamın biraz önce bahsettiği işte bu munzam karşılık ya da işte kasa ihtiyatı ya da sermaye yeterliği gibi önlemler kaydı para üreten bankalar için zorunludur. Yani Merkez Bankası der ki şu kadar parayı tutacak, bunu rezerve edeceksin. Ama katılım bankaları için böyle bir zorunluluk yoktur. Niçin? Çünkü onlar kaydi para üretmezler, hayallerle uğraşmazlar. Doğrudan piyasa, reel piyasanın, reel ticaretin içerisindedirler. İş yaparlar onlara. Ama bununla birlikte bazen bu mudilerin hakkını korumak için onlara da bir takım tedbirler getirilebilir ama hiçbir zaman bu bankalarla kıyaslanamaz. Yani. Öte taraftan etkinlik ve verimlilik açısından da iki kurum arasında farklar var. İşte verimlilik dediğimiz şey karlılık. Yani bir kurum belli bir zamanda varlığını devam ettirecek kadar kar ederse bu verimli demektir. Ki katılım bankalarıyla iş yapanlarda bu kavram önemlidir. Oysa bankalar buna hiç yapmazlar. Yine etkinlik. Ekonominin büyümesi, rekabeti ve istikrarı için önemli alanlara paranın aktarılmasıdır. Gerçek ticaretle uğraşan kurumlar buna dikkat ederler. Nerede, hangi bölgede, ülkenin hangi bölgesinde neye ihtiyaç var, hangi fabrikaya ihtiyaç var, nereye ne yatırım yapılmalı, hangi nakliye araçları kullanılmalı, bütün bunlar hesaplanır. Ve para, yani tıpkı vücuttaki kan gibi, olması gereken yerlere aktarılır. Oysa banka bunların hiçbiriyle ilgilenmez. Banka tam tersine, biraz önce dediğimiz gibi, kendisinden borç alan adamın bir an önce batmasını ve bütün malına, mülküne, arabasına, her şeyine el koymanın peşindedir. Dolayısıyla onun için verimlilik, etkinlik
peşindedir ifadesi pek şey değil de, yani onun umurunda değildir, evet, demek lazım. Yoksa onun, tabii ki banka müşterisinin batmasını istemez, işin devam etmesi için onda o mümkün değil de, ama o karşı taraf batmış batmamış ilgilendirmediği için de şeylerle bankaları şeyler de onların mevduat alan, onlardan kredi alan kişiler de çoğu zaman bir şirket kurarlar. O şirketin tüzel kişiliği adına krediyi alırlar. Sonra o şirketlerde tüzel kişilikler dolayısıyla çok rahat bir şekilde kendilerini kenara çekebilirler ve bankayı da çok büyük zarara uğratabilirler. O da var yani.
Bir başka fark ikisi arasında para dolaşım hızına etkisi açısından. Şimdi bankalar para dolaşım hızını arttırır. Nedir bu? Şimdi aldıkları faiz ve sebep oldukları enflasyon insanlarda bir refleks oluşturur. Nedir bu? Paradan kaçma. Niye? Ya bu para benim elimde ne kadar fazla durursa o kadar değer kaybedecek. Ya ben bunu başka şeylere yönlendirmeliyim. Hatta işte ihtiyacı olmayan şeyler alırlar. Ya bugün bu televizyona ihtiyacın var mı? Yok ama yarın pahalanacak alayım. Çünkü paradan hızlı bir kaçış var. Paranın hızla dolaşması para miktarını artırıcı ve değerini düşürücü bir rol oynar. Oysa katılım bankaları para dolaşım hızını arttırmaz. Niye? Çünkü onlar enflasyona yani onların hakim olduğu bir sistemde enflasyon yoktur. İkisi arasında para dolaşım hızının artmasına sebebiyet verme yönüyle böylesi bir fark var. Yine enflasyonun sebepleri açısından yine bu maddenin bir mütemmim cüzü devamı. Katılım bankaları kaydi para üretmedikleri ve kredi vermedikleri için enflasyonu tetiklemezler. Oysa bankalar enflasyonu tetiklerler. Niye? Çünkü ondan kredi alan kişi bu finansman maliyetini, şunu bunu, bütün bunları toplayacak ve en sonunda öyle bir fiyata satacak ki ürettiği şeyi, bankaya faizi para yatıranın aldığı faiz geliri bile bu enflasyonun altında kalacak. Dolayısıyla enflasyonu tetikler. Oysa katılım bankaları sağlıklı çalışsa böyle bir şey olmayacak. Yine katılım bankalarının fonları akılcı şekilde kullanılır. Olması gereken yerlere bunlar yönlendirilir. Diğerleri öyle değil. Yani kredili sistemle. Katılım bankası daha rahat bir ortamda çalışır. Yani ne demek? Krize karşı mukavemeti vardır bunların. Biraz önce hocam söyledi, işte bankalar da çok büyük sıkıntılar yaşayabilir. Yani insanlar bir kriz havasına sokulduğunda, bir dedikodular, söylentiler bir başladığında bankalar belki de piyasanın en kırılgan yapılarını oluşturuyor.
Belki de değil. Yani şu anda bu bankacılık sisteminde en zayıf yapılı olan kurumlar bankalardır. Dışarıda insanlar öyle zannederler değil, çok sıkıntılıdırlar. Çünkü bu kadar risk altına girdiğiniz zaman çok dikkatli olmanız lazım. Bir gün şeyde bu 90'lı yıllarda Albaraka'ya gitmiştim. Eski genel müdür, yani ilk genel müdürü Albaraka'nın, böyle akşam saatleriydi, saat 4.30 civarıydı. Hocam dedi, şu banka batıyor. Bugün de ayakta duran Türkiye'nin en büyük bankalardan bir tanesi. Hayırdır dedim. O dönemde birkaç tane banka batmıştı ama koskoca bir banka nasıl? Vallahi hocam dedi, durum çok kötü dedi. Eğer hükümetten bir açıklama gelmezse banka batacak. Belki o zaman televizyon daha yok. Yani şeylerde fazla yaygın değil yani. Radyosu açık. Şeyi bekliyor, hükümetten bir açıklama gelecek mi? Saat 5'e çeyrek vardı. Baktık ki hükümetten bir açıklama geldi. Of be, banka kurtuldu dedi. Bakın bu derece şeydir. Pamuk ipliğiyle de değil yani. Böyle çok şeydir. Çok zor durumdadırlar bankalar aslında. Dışarıdan çok güzel gibi görürsünüz de çünkü sistem bozuktur. Evet, devam et. Evet,
son bir fark da katılım bankası gerçek kazanç imkanı verir. Yani gerçekten ticaret yaparsınız ve kar elde edersiniz. Oysa kredili sistemde siz diyelim ki mevduat şeyin tasarrufunuzu götürdünüz, yatırdınız, aylık yıllık size %10 %20 verdi. Siz de zannediyorsunuz ki ben kar ettim. Hayır, kar etmediniz. Bu sistem hakim olduğunda sizden topladığı parayı başkasına da faizli kredi olarak verecek ve o bankaya bu borcunu ödeyebilmesi için bütün bu maliyetleri üst üste koyarak üretim yapacak, satış yapacak. Dolayısıyla sizin paranız her zaman enflasyonun altında olacak, yani değer kaybedecek. Sizin elde ettiğiniz şey esasında gerçek bir kar olmayacak ama katılım bankalarının ticaret yaptığını düşünürsek elde edilen miktar gerçek bir karı ifade edecek. Aralarında bu farklar var.
Ben şimdi bu biliyorsunuz Türkiye sık sık bu krizlerden geçer. Yine o büyük krizlerden bir tanesinde İhlas Finans battı biliyorsunuz. İhlas Finans'ın batmasından bir süre önce onların şeydeki Etiler'deki merkezine gitmiştim. Orada şu anda yani isimlerini saymayayım çünkü hepsi bugün herkesin tanıdığı kişiler. İşte genel müdürü, yönetim kurulu başkanı, ne bileyim onların başta olan kişiler. Onlara dedim ki bak bu gidişatınız çok kötü. Faizi bankaya dönüştünüz. Batarsınız, çok dikkatli olun. O zaman bana bıyık altından güldü. Onun şeyi, en büyük patronu. Büyük altından güldü, bir şey diyemedi. Diğerleri de hiç ses çıkarmadılar. Ve bir müddet sonra battı gitti. Aynı dönemde Albaraka'nın o günkü işte genel müdür rahmetli oldu şey Adnan Büyükdeniz. O zaman genel müdür yardımcısıydı. Adnan Bey dedim, bak sen Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdin. Amerika'da doktora yaptın. Bu şeyleri, finansal tarihi gayet iyi biliyorsun. Bakın bu finans kurumlarının aleyhine o günkü hükümetten, o günkü Milli Güvenlik Kurulu'ndan sürekli şeyler çıkıyor. Beyanatlar çıkıyor. Gazeteler aleyhte yazılar yazıyor. Türkiye'de bir kriz içerisinde. Sen dedim hiç böyle bir kurumun ayakta durduğunu biliyor musun finansal tarihte? Bak hiç Albaraka'nın haberi bile yok dedim. Türkiye'de o kadar büyük krizler var, sizin hiç haberiniz bile yok. Böyle bir şey olabilir mi? Vallahi mümkün değil dedi. Bak işte faizsiz çalışmanın ne demek olduğunu gör dedim. Bak işte büyük büyük bankalar patır patır gidiyor, sizin hiç haberiniz bile yok. Evet. Şimdi yapılan değişiklikler, bu olması gerekenleri anlattı. Fatih. Daha anlatılacak çok şey var da vaktimiz yeterli olmadığı için tabii çok özet geçildi. Evet, şimdi yapılan değişikliklerle faizsiz bankalar ne hale getirilmiştir, onu da Yahya Hoca'dan dinleyelim.
Evet, katılım bankası aslında oldukça önemli bir ihtiyaçtan meydana gelmiş kurumlar. Banka, faiz, bu tür meselelere karşı hassasiyeti olan insanlar için her zaman bir kaçış şeyi olmuştur. Yani Müslümanlar işte faizle iş dışı olmayalım, paramız var, bankaya gitmeyelim. Ama ne yapalım? Yatırım yapacağız. Benim param var ama iş bilmiyorum. Paramı vereyim, biri çalıştırsın. Veya bir başkası da iş biliyor ama sermaye yok, para lazım. Bu tip işleri faizsiz nasıl halledebileceğiz? Bankaya girmeyelim ama mutlaka bir yolu da olsun bunun. İşte böyle bir ihtiyaç zamanla bu faizsiz finans kurumlarını doğurmuş. Faizsiz finans kurumları kredi alıp vermeden insanların bu tür ihtiyaçlarını ortaklık yöntemiyle veya başka yöntemlerle, yani kesinlikle faize bulaşmadan, harama bulaşmadan faizsiz olarak helal yoldan çözme amacıyla kurulmuşlar. Ve bu amaçla 2005 yılına kadar da gayret göstermişler. Kör topal bir şekilde ilerlemişler, yani nasıl olmuşsa. 2005 yılında kendilerinin de çok büyük emek ve gayretleriyle Türkiye'de bir kanun çıkartılmış. Bankacılık Kanunu 5411 diye ifade ediliyor. Bu kanunda bankaların, kalkınma ve yatırım bankalarının, bir de bugünkü konumuz olan katılım bankalarının yapabilecekleri ve yapamayacakları faaliyet alanları sıralanmış. Onun dördüncü maddesinde bu faaliyet alanları böyle alfabetik olarak A'dan Z'ye kadar sıralanmış. Mesela diyor ki burada, bu 5411 sayılı bankacılık kanununda, bankalar diyor şu işleri yapabilirler. Tabii bunlar genel şeyler, sonra da istisnalar, hangisi hangisini yapabilir veya yapamazı bir söyleyecek. Diyor ki bankalar 1. mevduat kabulü yapabilirler. Yani bu mevduat biliyorsunuz bankaya götürüp faizli veya faizsiz açılmış olan hesaplara deniyor. Yani bankalar bu işlemleri yapabilir. Katılım fonu kabulü var. Bu katılım fonu da kar zarar hesapları. Bugün katılım bankalarından bilirsiniz bunu. Yani belli bir kar oranı vaat etmeyeceği gibi size ana paranızı da garanti etmezler. Yani der ki bu bir ortaklık hesabıdır. Biz bunu alıp çalıştıracağız. Kar edersek bölüşürüz. Ama ticaret bu. Kar edeceğimiz garanti değil. Zarar da yapabiliriz. Zarar, bu da bölüşülecek. Dolayısıyla böyle bir katılım fonu da var. Üçüncüsü, diyor ki nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri. Bankaların zaten ana çalışma işlemlerinden bir tanesi bankacılık hizmetleri. Daha önemlisi ve esas iştigal alanları da kredi işlemleri. İşte bu kanun onlara o yetkiyi vermiş. Bunun haricinde diyor ki işte çek, senet, kambiyo senetlerinin alım satımı, saklama hizmetleri, kredi kartları, banka kartları, seyahat çekleri, ondan sonra para piyasası araçlarının alım satımı, sermaye piyasası araçlarının alım satımı, yani birçok madde sayıyor. Bankalar bunlarla iştigal edebilirler. Ondan sonra sonlara doğru diyor ki bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık yapılabilir, finansal kiralama işlemleri yapılabilir, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik işlemleri yapılabilir. Yok. Şimdi genel şeyler bunlardı. Bunları bitirdikten sonra bir istisna cümlesi geliyor. Diyor ki evet bunlar bankacılık faaliyetleri ama mevduat bankaları, yani faizli bankalar, burada anlatılanlardan işte B ve T maddelerinde yapılanları yapamazlar. Ne o? Katılım fonu kabulü. Yani bir faizli banka katılım hesabı açamaz demek bu. Yasayla bu önünü kapatılmış. Normal faizle çalışan bir banka düşünün. Oraya gittiğinizde ben sizin kar ve zarar hesabı açmışsınız, oraya gideceğim deme şansınız yok. Sıfır. Açamazlar. Bunlar böyle bir şey yapamazlar. Katılım bankaları da A bentinde belirtilen faaliyeti gerçekleştiremez diyor. A dediği de mevduat kabulü. Katılım bankası mevduat kabul edemez. Faizli bankada katılma hesabı açamaz. Ama katılım bankası burada 21 maddede sıralanan bütün şeyleri, sadece mevduat kabulü hariç hepsini yapabiliyor. İstisnasız. Sadece mevduat kabul edemiyor. Diğer bankaların yaptığı her şeyi yapıyor. Mevduat kabul edemiyor. Diğer bankalarda yani katılma hesabı biraz yapamıyorlar.
Mesela aradaki tek fark ne bu kanuna göre? Katılım bankasına para yatırdığınız zaman katılım bankası ben senin bu parana karşı şu kadar gelir garanti ederim diyemez. Paranı ana parayı garanti ederim diyemez bu kanuna göre.
Evet.
Ama bankalar bunu der. Tek fark milletten para toplarken olandır. O parayı kullanırken herhangi bir fark yok bu şeyde. Var da yani bankaların yaptığı her şeyi yapabilirler ama bankaların yapamayacağı şeyi de yaparlar. Evet.
O da katılım hesabı açma. Şimdi bu katılım bankalarının lehine bir fark mıdır, aleyhine mi? Lehinedir. Yani neyi kastediyorum? Şimdi normal bir bankaya gidip siz faizli bir hesap açtırdığınızda banka sizin bırakın ana paranızı daha o parayı yatırdığınızda 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl sonra almanız gereken faizi de garanti etmek zorunda mıdır? Evet. Ne olsa olsun 100 yatırdın işte 110, 120, 130 alacaksın der ve bunu vermek zorundadır. Ama katılım bankası bu şekilde mevduat kabul edemeyeceği ve sadece kar ve zarar hesabı açabileceği için bırakın size ana para kar garantisi vermeyi, ana paranıza bile garanti vermiyor. Dolayısıyla kim daha şanslı, avantajlı? Tabii ki katılım bankaları. Yani ana paranızı bile garanti etmiyor adam. Dolayısıyla bankanın yapabildiği her şeyi yapıyor. Üstüne bankadan bu şekilde bir adım da önde oluyor. Bu 5411 sayılı kanunun kendilerine sağladığı yetkiyle. Ve hatta burada 48. maddesinde bir kelime oyunu yapılarak bakın neye yol açılıyor. Deniyor ki bu kanunda ikinci fıkranın bir bölümü bu. Katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz. Hani menkul ve gayrimenkul. Mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle veya kar ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da bu kanun uygulamasında kredi sayılır. Yani bunların normalde helal bir surette yapmaları gereken işlemlerin adı da artık kredi işlemleri olarak adlandırılmaya başlamış o günden sonra.
Kredi olunca ne oluyor? Borç kapsamına sokuluyor ve gecikme faizi alabiliyorsunuz. Tabii bu gecikme faizini faiz olarak almıyorlar. Teverruk denen böyle bir, o da çok daha berbat bir şeydir. Burada birkaç kere onunla ilgili ders yaptık. O şekilde bakarsınız ki sizin borcunuzu öyle bir katlamış ki yani bankalar bile böyle bir şeyi hayal edemezler.
Evet. Yani artık alım satım mı, kredi mi, her şey birbirine girmiş durumda. Bu biraz önce hocamın başta okuduğu İbrahim suresinde bir kavram geçti. İveç yaparlar dedi. Ne demek iveç? Yani siz bir şey görüyorsunuz, adam öyle bir şey yapıyor ki ya bu ne şimdi yani karar veremiyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Ve hiç ondan da öyle bir şey de beklemiyorsunuz. Yani bu böyle değildir. Yani bu adam beni aldatmaz garanti. Söylüyorsa mutlaka bunun bir helal bir şeyi vardır. Açık kapısı falan vardır diye. Şimdi bakın gayrimenkul alıyor mu, satıyor mu, kredi mi sağlıyor? Hepsi diyor kredi olarak adlandırılır bundan sonra. Peki bunun bankayla farkı ne kaldı? Bunu bir sonraki 57. maddede tam artık böyle hiçbir şey kalmayacak şekilde açıklıyor kanun. Diyor ki banka ne yapamaz? Banka ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım satımıyla uğraşamaz. Yasaktır. Yani bankadan ev satın alamazsınız. Bankadan araç satın alamazsınız. Ne yapar banka? Gidersiniz size konut kredisi verir veya araç kredisi verir. Size o satmaz. Kaç para? 100 bin lira. Sizin adınıza 100 bin lirayı konut sahibine verir. Sizi 150 bin lira kendisine borçlandırır. 50 bin liralık araba istiyorsunuzdur. Arabaya şeyini anlaşmayı yapılır neyse parayı oraya yatırır 50 bin lira 60 bin lira sizden alır. Banka budur. Bunu yapamaz diyor. Başka ipotekli konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara bile katılamaz. Bankanın ticaretle işi olamaz demek. Ama katılım bankalarına gelince, katılım bankaları tarafından gayrimenkul, her türlü ev, arsa, işhanı, neyse, ekipman, takı, makina, ne istiyorsanız, temini veya finansal kiralama, kar ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler bu maddeyle yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmezler. Bunlar bu işlemleri de yapmaya devam edebilirler. Banka yapamaz ama bunlar yapar. Avantajlı hale geldi mi tamamen? Geldi. Peki bundan sonra ne oldu? Bundan sonra bunlar bir konut veya bir araç ihtiyacınız olduğunda bir Müslüman olarak diyorsunuz ki ben bu ihtiyacımı nasıl gidereceğim? Bankaya gidersem faiz olur. Katılım bankaları eski adlarıyla faizsiz finans kurumları bu işi faizsiz olarak çözeceklerinden, onlara olan bu inancımdan dolayı katılım bankasına gidiyorum. Ve zannediyorum ki gerçekten de kanunun kendilerine tanıdığı bu yetkiden dolayı onlar gidecek benim adıma evi veya arabayı veya makinayı satın alacak peşin olarak ve bana vadeli olarak çeşitli vadelerde, anlaşacağımız vadelerde satacak. Kanunda bu şeyleri var. Böyle yapmaları lazım ve helal olacaktı bu. Ama bugün işte bu 2005 yılından sonra çıkan bu şeyden sonra onlar işte artık iş krediye falan döndü ya, bu alma satma işini bıraktılar. Hani o zamandan sonra oraları işi düşün, herkes bunu bilir. Herhangi bir konut, araç veya bir makine, alet, edevat ihtiyacınız olduğunda katılım bankasına gidiyorsunuz. Katılım bankası diyor ki sen böyle bir şeye ihtiyaçlı mı geldin? Tamam, o zaman bunu şöyle çözeceğiz. Sen benim vekilimsin. Yani size diyor ki sen benim vekilimsin. Git ihtiyacın olan konutu veya aracı banka adına satın al. Aldın mı? Sonra kendine sat. 100'e aldın, 150'ye de bana öde.
Peki resmi bir belge var mı?
Yok. Bak gördünüz mü? Şu an tamamıyla uygulanan bu. Araç ihtiyacınız var. 50 bin liralık bir araca ihtiyacınız var. Katılım bankasına gidiyorsunuz. Katılım bankası sizi sözlü olarak kendisine vekil tayin ediyor. Arabayı git ilgili kuruluştan benim adıma al. Alır almaz da kendine sat. 50'ye al, 60'a bana öde. Senin buradaki fonksiyonun ne? Sadece finansman sağlamak. Yani benim adıma 50'yi oraya ödeyip beni kendine 60 bin lira borçlandırmak.
Bankanın ama aldım diyorsun.
Bankadan farkı ne? Arada sadece sözlü olarak aldım sattım kelimelerinin kullanılmış olması. Sonuç ne? Aynı. Ama zahirde biri kredi olduğu için haram, diğeri sözüm ona ticaret olduğu için helal. Yerseniz. İşte bu kanun çıkarıldığında hocamız tam o tarihlerde 2005 i̇şte yılında daha, en son mu söyleyeyim?
Daha sonra onu tamam, en sonu okuyalım. Burada ben birkaç kere anlattığım bir hatıramı tekrarlayayım size. Şimdi Almanya'da gayrimenkul finansmanı yapan bir banka, tabii Almanca ismini unuttum, yani bir şeye de gerek yok. Bütün belgeleri bende var, arzu eden olursa veririm. O bankadan bana telefon açtılar. Biz faizsiz bankacılık yapmak istiyoruz. Bize danışmanlık yapar mısın diye. Peki dedim, danışma kurulunuzda kim var? Birkaç tane Arap'ın adını söylediler. Dedim onların olduğu bir kurulda ben olmam. Çünkü onlarla yıllarca beraber olmuşuz. Bakıyorlar. Yani durum ve şartlara göre, yani o anı kurtaracak fetvalar veriyorlar. Allah ne demiş? Şey yapma. Ona bir de Yahya'nın az önce söylediği gibi benzerliklerden hareket ediyorlar. Farklılıklardan değil. Yani çok affedersiniz, bir adam zinaya gittiği zaman ne fark eder ki ya? Nikahlı da olsa aynı işi yapıyorsun, nikahsız da yani ne farkı var diyor. Benzerlikten hareket ederek zinayla nikahlı ilişkiyi şey yapıyor. Ama farklılık var. Birisinde aile kuruyorsun, birisinde doğan çocuğun babası oluyorsun, o çocuğun bütün sorumluluklarını üstleniyorsun falan. Farklılıklara bakmıyor. Onlara dedim ki ben bu insanların olduğu bir kurulda yer almam. Çünkü yıllarca beraber olmuşum. Ve ne yaptıklarını biliyorum. Neyse bir müddet sonra telefon açtılar. Ya seninle görüşebilir miyiz? Tabii dedim, olur. E nerede görüşelim? O bankanın merkezi şeydi, Frankfurt'taymış. İstersen Almanya'ya gel. İstersen biz gel. Nasıl istersen. Onlar kendileri geldiler buraya. Topkapı'da bir otelde bir gün sabahtan akşama kadar oturduk, konuştuk. Bankanın genel müdürü, işte finansman müdürü, o yönetimde şeyler var, gelmişlerdi yani. En üst yetkilileri gelmişlerdi. Sonra o bankanın genel müdürü ya kaç senedir dedi. İşte Bahreyn'de, Dubai'de, Endonezya'da toplantılara katılıyoruz ve bu şey için, faizsiz finansman için ne yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Peki dedim, sonuç ne? Az önce Yahya'nın anlattığı. Bize diyorlar ki sizden bir gayrimenkul almak isteyen kişiye vekalet verin. O gitsin alsın.
Sizin banka
adını alacak, kendi adına değil. O vekalet de aslında resmi bir vekalet değil. Lafla bir vekalet. Yani diyecek ki aldım, kendime sattım diyecek ama bütün şey, ondan sonra bütün işlemleri normal kredide ne yapıyorsanız onu yap.
Aynı hiç var.
Aynı. Ya dedim ki peki bu vekalet resmen olacak mı? O adam yani sizin bankanız adına resmen alıp banka olarak siz ona satacak mısınız? Hayır, sadece lafta. Dedim bu ne biçim bir şey? Ben dedi zaten. Yani ben bunu kime anlatacağım? Kendimi anlatamıyorum ki millete anlatayım ya. Ben bunu da piyasaya nasıl çıkarım dedi adam. Bak adam fıtratını konuşturuyor. Dikkat ediyor musunuz? Neyse ondan sonra ben ona bizim burada Mustafa Evli Bey tercüme yapıyordu. Orada yaşayıp şey yaptığı için oranın ekonomik yapısında gayet iyi biliyor. Ona neler yapmaları gerektiğini anlattım. Tamam, tatmin oldular. Ondan sonra gittiler. Bir de Frankfurt'ta da bir toplantı yaptık. Daha sonra banka kendi içinde anlaşamamış ve bu işi bıraktılar. Ama bakın ne diyor Frankfurt'taki banka? Ya bu böyle şey mi olur diyor ya. Bu ne ya? Şimdi siz bunu İslam diye ortaya koyuyorsunuz. Onlar bu dine inanır mı? Evet. Peki en son...
Bir örnekle şeyi açıklayayım. Yani yapılması gereken ne? Şu an yapılan katılım bankalarında ne? Şimdi şu bir mal olsun. Öyle düşünelim, şu bardak. Yani Fatih Hoca bu bardağı satın alacak. Ama sermayesi yok. Aracı olarak da, katılım bankası olarak da hocam burada, ikimizin arasında. Olması gereken şuydu. Para hocamda olduğu için o benden bunu satın alıyor peşin. Kaç paraya? Diyelim ki 5 liraya. Ondan sonra kendisi bunu satın aldıktan sonra benden 6 veya 7 lira neyse artık vadeli olarak Fatih Hoca'ya satıyor. O da taksit hocama ödüyor. Bu alım satım mıdır? Alım satımdır. Eğer malda herhangi bir arıza çıkarsa Fatih Hoca kimi tanır? Malı kimden aldıysa yani hocamı tanır. Bana gelemez. Çünkü ben hocama sattım. Benim işim bitti. Malla alakalı. Şu an olan ne? Katılım bankasına gittiğinizde bu yapılmıyor artık. Katılım bankasında yapılan, hocam diyor ki senin o bardağa mı ihtiyacın var? Tamam, git onu benim adıma al, alır almaz kendine sat. Ben de senin adına orayı parayı yollayayım. Bana 5 lirayı benim hesabıma hocam yatırıyor. Ben malı Fatih Hoca'ya veriyorum. O sadece finansman sağladığı için 5000 lira kalkıyor. O sağladığı finansmandan gelir elde ediyor. Yani verdiği borçtan gelir elde ediyor. Borçtan elde edilen gelirin adı da ne oluyor? Faiz. Banka yapınca faiz oluyor da katılım bankası yapınca niye olmuyor? Düşünelim.
Peki orada bir tek eksik kalmıştı değil mi? Yani bir o 5411 midir?
Evet.
5411 sayılı kanunda katılım bankaları mevduat kabul edemez. Yani kendisine para yatıran kişiye kar garantisi veremez. Çünkü o faiz olur. Şimdi iki gün önce bunu da değiştirerek aradaki bütün farkları ortadan kaldırdılar. Onu da Abdullah'tan dinleyelim.
Şimdi Tabii kanunları yönetmelikler açıklar. Bunlar da ilgili kurumlar tarafından düzenlenir. Bu anlamda Bankacılık Devlet Düzenleme ve Denetleme Kurumu var. Biliyorsun BDDK kısaltması. Onun da bir işte 2005 yılında kanun düzenlenmiş. 2006 yılında da onun bu kanun hakkında yönetmeliği yayınlanmış. Kanuna göre, kanunda sayılan maddeler neyse onu yönetmelik ayrıntılarını belirtmiş. Şimdi iki gün önce bu yönetmelikte, 2006 yılında çıkan yönetmeliğin adı da şu: Mevduat ve Katılım Fonu'nun kabulüne, çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Yani yönetmeliğin bu adı bu. Bunun işte yeni çıkan yönetmelikte, onda değişiklik yapılmasına dair yönetmelik diye iki gün önce 18 Ekim 2018 Perşembe'de resmi gazetede 30.569 sayılı resmi gazetede yayınlanmış, bazı maddeler değiştirilmiş. Şimdi biz genelde 90'lı yıllarda kendimiz lisede falan okurken bu katılım bankaları ve yani o zamanki adı faizsiz finans kurumlarıydı. Bunlar bankaların farkını arkadaşlar bize sorarlardı. Biz de derdik ki yani hem bu mevcut Fatih Hoca'nın şu an olması gerekeni yaptığı açıklamaları kendi bilgimize göre yapıp arkadaşlara da her gün özellikle bazı gazetelerde kenarlarında reklam çıkardı. Bak işte finans kurumları, faizsiz finans kurumları şu kadar faiz ödeyeceğiz demiyorlar. Geçmişte, geçen ay, geçen sene ya da neyse artık şu kadar verdik diyorlar. Onlar geçmişe yönelik, geçmişte verdiklerini konuşuyorlar. Bu zaten oraya baktığınız zaman bu bir şey, çünkü geleceğe yönelik bir şey iddia ettiğiniz zaman, ilan ettiğiniz zaman bu direkt faizdir. Faizde bu, oradan bu farkı rahat anlayabilirsiniz derdik. Şimdi burada o 2006 yılında çıkan yönetmeliğin 4. maddesi değiştirilmiş bu anlamda. Bakın okuyayım ben direkt değiştirilen maddeyi. Zaten şu da var. Ben özellikle normal faizli bankalarla faizsiz bankaların aynı yönetmeliklerde, aynı kanunlarda zikredilmesi aslında hani bir kafa karışıklığı yoluyla bazı şeyleri bence meşrulaştırmaya yönelik bir şey. Aynı zamanda da bunu takip eden kişilerin de kafasını karıştırmaya yönelik hareket. Burada da aynı şey var. Bu yönetmelikte de. Yani normalde olması gereken faizsiz finans kurumları, neyse yeni isimleri, katılım bankaları, eğer böyle bir iddiaları varsa onların kanunu %100 farklı olmalı. Faizli bankaların kanunu farklı olmalı. Yönetmelikler de farklı olmalı. Bunlar birleştirerek zaten baştan bir hile yaptıklarını gösteriyorlar. Ve burada da yine madde 4'te diyor ki kredi kuruluşlarınca kanunun 144. maddesi esas alınarak belirlenecek mevduat faizleri ve katılma hesaplarına ilişkin kâra katılma oranları ilan edilmek suretiyle uygulanır. Önceden ilan ediliyor artık. Yani geçmişteki, yani bu yeni çıkan şeydi, artık demiyor ki biz geçen ay, işte şu an Ekim ayındayız, Eylül ayında biz şu kadar kâr payı verdik diyorlardı evvelden. Şimdi diyor ki hayır, ilan ediyoruz ki hatta bu da devam eden maddede defterlere de kaydedilir. Yani diyelim ki hani bu defter veriliyor, şu kadar verilecek diye. Bakın yine D maddesinde vadeli mevduat hesabı ve katılma hesabının türüne göre kanunun 144. maddesi uyarınca belirlenecek azami miktar ve oranlar dahilinde uygulanacak faiz, kar ve zarara katılma oranı veya tahmini kar oranının kanunun anılan maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar değiştirilemeyeceği, bak değiştirilemiyor vade, ve bunun ilgili defterlere de aynı şekilde kaydedileceği. Bu
yani hem kaç lira faiz vereceğini belirleyecek.
Evet.
Belirleyecek yani.
Bu yani belki kalmış son dallarında bu anlamda budamış oluyorlar. Evvelden artık ilan edilecek. Şu şudur, bu budur diye. Bir de işte bununla ilgili
hani
tablo.
Kaç lira faiz vereceklerini, mevduatı yüzde kaç, tahmini kar oranı ama rakam olarak belli. O tahmini. Yani, yani tahmini kar oranı, bu da onun detaylarında var. Banka zarar etse bile onu ödeyecek değil mi Abdullah?
Onu da yok, ilerisinde onu garanti. Zaten şöyle şimdi onu da Servet Hoca diyor.
Banka zararı ise bile onu verecek.
Servet Bayındır Hoca'nın burada bir bu şeyle alakalı tweet'i var. Ben onu da okuyayım. Dün tabii 19 Ekim'di. Bir gün öncesinden bahsediyor. Diyor ki BDDK'nın dün yayımladığı katılım bankalarında tahmini kar oranına dayalı, yani parantez içinde faizli demiş, hesap açabileceğine dair yönetmeliğini anlayamadım. Faizsiz bankalarda faizli bankacılık penceresi mi açılmış oldu? Faizsiz bankacılığa veda mı ediliyor? Yani burada aslında yine de şunu söyleyeyim, yine de muğlak ifadeler var devamında yani. Hala devamında diyor ki mesela katılma hesaplarında zarara katılma oranı %100'dür falan diyor başka bir maddesinde. Yine zarara katılmadan bahsediyor. Hem baştan diyor ki bunu şey yaparsınız, garanti edersiniz diyor. Daha sonra yani burada sanki iki tane adam bir araya gelmiş. Birisi faizsiz bir şeyler ortaya koymak istiyor. Birisi faizli. Bunlardan birisi bunu sen yaz. Öbürüne diyorlar ki bunu da sen yaz. Sanki böyle karman çorman o onun yazdığını okumamış. Bu bunun yazdığı. Öyle bir madde şeylerine benziyor bu.
Ona da iveş diyor Kur'an-ı Kerim değil mi? Yani böyle kafa karıştırıcı şeylerle.
Yani şöyle bir şey diyor ki mesela bir madde diyor ki suya diyor balıklama atla. Öbür madde diyor ki başın ıslanmasın. Yani onun gibi bir şey. Balıklama atlayıp da başın ıslanmasın maddesi nasıl mantıklıysa burada böyle bir şey var. Yani bunun aynı zamanda tabloları yayınlanıyor. Ek bir de mesela o gün ne yapılacağının günlük oranlarının yayınlanması falan diye de ayrıntılı şeyler konulmuş.
Yani kaç lira faiz vereceklerine dair. Tabi adına faiz demiyorlar ama.
Mesela 6. madde değişmiş. Onun 7. bendinde katılım hesaplarının açıldığı anda geçerli olan kar ve zarara katılma oranı veya tahmini kar oranı hesap cüzdanına kaydedilir. Ve bu kayıt kanunun 144. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla hesap açıldıktan sonra vade biçimine kadar değiştirilemez diyor.
Evet. Şey de öyledir yani. Vadeli mevduat bankaya yatırdığınız zaman vade bitimine kadar şey yapmaz. Evet. Peki şimdi gördünüz bir tek şeyde farkları vardı. Faizi mevduat kabulü meselesi. Onu da böyle eğip bükerek kendileri şey için katılım bankalarına o yetki de verilmiş BDDK tarafından.
Zarar ortaya çıkan dönemlerden zarar da varsa katılım bankalarının fon sahiplerinin lehine zararlar üstlenmeleri mümkündür.
Bak işte az önce ben onu söylüyordum. Sen tam anlayamadın galiba. Yani banka zarar bilese o vaat ettiği faizi verecek diyor. Yok ana parayı da
garanti eder
faizi
falan
de.
Demiyor. Etmez de diyor yine ama.
Edebilir yani diyor.
İki tane
mümkündür diyor.
İki kişi var ya maddeyi hazırlayan bir faizsiz kafada çalışan diyor ki yine de şey yapmaz diyor garanti etmez gibi bir şey söylüyor.
Şimdi bu 5411 sayılı bankalar yani bu finans kurumlarını da katılım bankası haline getiren o kanun çıktığı zaman kanun çıkmadan önce ben biraz mücadele etmiştim o kanun çıkmasın diye. Bankalar dediler ki sen de hocasın, falanca da hoca, senden çalışmak zorunda değiliz. Ben de oh ne güzel ya. Hakikaten Cenab-ı Hak biliyor. Her aklıma geldikçe Allah'a o kadar şükrederim ki ya Rabbi sana şükür ki beni bunlardan kurtardın. Sana şükür ki ben ya ne büyük bir nimet. Zaten orada da bizim dediklerimizi alttan alta yapmadıklarını da vatandaşların şikayetiyle öğrendim. Bu dosyaları da istedim ortaya çıkarınca tamam senden çalışmak zorunda değiliz dediler. Tamam. Oh elhamdülillah çok şükürler olsun. Bu kanunun çıkacağını anlayınca yetkililere bir mektup birkaç tane mektup yazmıştım ama aynı manada. Şimdi o mektubu şeyden bir dinleyelim. Bizim Ticaret ve Faiz kitabında var. Yahya'dan dinleyelim.
Evet bu 28 Mayıs 2005 yılında kaleme alıp yollanmış bir mektup. Tabii kanun Ekim ayında çıkmış aynı yılın. 2005 yılının Ekim ayında çıkmış. Kasım 1 Kasım'da da zannedersem resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Yani ondan bir 5-6 ay önce yazılan mektupta şöyle söylenmiş. Hani özel finans kurumları bir süredir faizli banka olma yoluna girmişlerdir. Meclise sevk edilen bankacılık kanunu tasarısı da onları faizli bankaya dönüştürecek düzenlemeleri haizdir. Dördüncü maddeyi incelerseniz bunu görürsünüz. Aradaki tek fark bankaların mevduat, finans kurumlarının ise katılma hesabı kabul edebilmesidir. Banka mevduata faiz öder ve bütün riski üstlenir. Sonra onu kredi olarak verip riski müşterisine yükleyerek bir denge kurmaya çalışır. Katılım bankası ise katılma hesabına önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödemez ve paranın riskine katlanmaz. Tasarıya göre fonlarını kredi olarak kullandıracağından yine bir riske girmez. Yani parayı ne alırken ne de kullandırırken riske girer. Bilindiği gibi faiz borcun getirisidir. Faizli borca kredi denir. Kârsa mal ve hizmet satışından elde edilir. Finans kurumları gelirlerini mal ve hizmet satışından elde etmek üzere kurulmuşlardır. Onların alacakları kredi değil, ticari alacak olmalıdır. Yürürlükteki kanun finans kurumlarının fatura kesme şartını kaldırarak bankalar lehine oluşan haksız rekabete son vermiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gerekli düzenlemeler yapılmadığından finans kurumları mal ve hizmet satışı yerine bu tür satışları finanse eden bir çeşit yatırım bankasına dönüşmüşlerdir. Biraz önce benim anlattığım örnekte olduğu gibi. O sadece araya girip parayı veriyor ve çekiliyor. Malın hiçbir sorumluluğuna katılmıyor. Malı diyor kimden aldıysan git ben verdiğim paraya bakarım, alacağım paraya bakarım. Sadece finansman rolü oynuyor yani başka bir şey değil. Gecikken alacaklarına da kar kaybının telafisi adı altında faiz tahakkuk ettirmeye başlamakla da faizli banka olma yolunun sonuna gelmişlerdir. Son engeller bu tasarıyla kaldırılmaktadır. Tasarı kanunlaşırsa ki işte 3-5 ay sonra kanunlaştı. Onların kimliğini oluşturan mal ve hizmet satışı sona erecek ve bu tür işlemlere kredi veren kuruluşlar haline döneceklerdir. Bunu faizli bankalar zaten yaptığından bu kanunda finans kurumlarının varlık sebebi ortadan kalkmış olacaktır. Katılım bankaları faizsiz olarak topladıkları fonları faizli olarak kullandıran kuruluşlar haline geleceği için bu tasarı finans kurumları lehine haksız rekabete de yol açacak mahiyettedir. Bu duruma engel olmak için herkes elinden geleni yapmalıdır denmiş. Gelinen noktada bu. Ne kadar önemsediklerini bu mektubun gördünüz yani.
Ellerinden gelen son noktaydı.
Demişler ki hani siz öyle bir maddeye takılmayın biz onu da kaldırır tam onları eşitleriz yani. Sizin canınız sağ olsun.
Bu mektupta artık katılım bankalarına ihtiyaç kalmamaktadır deniliyor ya. Ben o geçen sene yapmış oldukları toplantıya katıldığımda kendi aralarında birbirlerine en çok şikayet ettikleri şey bu kadar ürün geliştiriyoruz, şunu yapıyoruz, sayımız artıyor. Ama Türkiye genelindeki toplam yapılan şeylerde biz bir türlü %4'ü geçemiyoruz. Eskiden de 10 sene önce de öyleydik bilmem. Yani bir türlü payımızı artıramıyoruz. Niye? Yok ki senin onlardan farkın. Bu %4 senin bir sana inanan bir kesim var hala. Onların dışında o kemikleşmiş kesim dışında sen hiçbir şekilde kimseyi cezbedemiyorsun. O anlama gelir. O kendi aralarındaki en büyük şikayetlerindendi.
Evet, tabii ben onlarla yani Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Birkaç kere de söyledim. Rahmetli babam ilkokula gitmeden önce bana para verdi. Oğlum git bir şeyler al sat dedi. Herhangi bir maddi ihtiyacı yok. Oldukça zengin bir insandı ama beni ticarete alıştırdı. İlkokul dördüncü sınıftan itibaren de bizim iş yerinin hem yöneticisi oldum. Yani odun, kömür, kereste işleri yapardık. Hem yöneticisi oldum. Hem de orada işçilerden daha fazla çalışıyordum. Dolayısıyla hamdolsun hani çocukluktan itibaren ekonominin içerisinde büyüdük. Sonra babamı iflas ettirdiler. Üniversitede en zengin talebe ilan edildiğim zaman 5 kuruş para yoktu cebimde. Ama hiç kimse de inanmadı bizim para olmadığını. Yani paranın olmasında hamdolsun yaşadık. Ve işte 20 yıldan fazla da o kuruluşlara danışmanlık yaptık. Yurt içinde, yurt dışında birçok yerlerde. Şimdi onlara o kadar çok söylemişimdir ki bakın şöyle yapın. Sizin elde edeceğiniz karı hiç kimse elde edemez. Bu bankalara hayal bile edemez diye. Şimdi o ayrıntılara girmeyeceğim. Ne oldu? Ve şimdi bunları bekleyen tek sonuç var. Burada açıkça söylüyorum. Bunlar şeye söylediğim gibi İhlas Finans'a bunlarda batmaktan başka hiçbir çareleri yoktur. Bugün niye biz ekonomik sıkıntı içerisindeyiz? Elbette Allah ve Resulü ile savaşacaksın ve rahat olmayı bekleyeceksin. Onun için yapılması gereken şu. Dersin başında da söyledim. Vakit biraz geçiyor ama şu ayetleri okuyup bitireceğim. Bakara suresinin 174. ayeti. Rakamlar çok küçük göremiyorum. Diyor ki Allahü Teala innellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb ve yeşterûne bihi temenen kalîle. Allah'ın kitaptan indirdiğini gizleyen, ona karşı küçük bir bedel satın alanlar. Burada defalarca anlatmıştım. Bunların problemlerini hamdolsun çözdüğümüzde yapılan son toplantıda ki ondan sonra bir daha toplantıya çağırmadılar. Kur'an yok. Resulullah'ın sözleri yok. Mezheplerin görüşleri yok. Şafii ve Hanbeli mezheplerin bir görüşünü saptırarak kar kaybı diye faize fetva verdikleri şey. Kim verdi bunu? Türkiye'nin önde gelen hocaları. İşte onlarla ilgili Allah ne diyor? Bak dinleyin. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb ve yeşterûne bihi temenen kalîlen. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı bu işi de namaz vakitleri konusunda yapıyor. Defalarca söyledim. Diyanet hiç ortaya çıkıp da Kur'an'dan, sünnetten bahsetmesin. Bunu söylemeye hakkı yok. Her gün milletin anasını ağlatıyorsunuz. Namazlarını vaktinin dışında kıldırıyorsunuz. Bir de çıkıp Diyanet İşleri Başkanı Allah'tan korkmadan kitaptan, sünnetten bahsediyor. Önce bir sen uydu, ondan sonra konuş. Bana diyorlar niye kızıyorsun? Allah'ın gazaplandığı şeye biraz sonra göreceksiniz. Allah'ın gazaplandığı şeye ben nasıl Allah'ın kulu olarak gazaplanmam? Şimdi dinleyin bakın. Diyor ki Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip ona karşılık küçük bir bedel satın alan. Ama ya işte biz kurumuz falan filan diyor. Ya işte ama şöyle. Tamam öyle mi? Peki. Ulaike ma ye'kulune fi butunihim illan nar. Onlar karınlarını ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. Ve la yuzekkihim, onları tezkiye etmeyecek. Arındır şey yapmayacak, yani affetmeyecek. Ve lehum azabun elim. Onlar için acıklı bir azap vardır. Şimdi bakın dikkat edin. Ulaikellezine yeşterun ed-dalalete bil huda. Ulaikellezine yeşteru'd dalalete bil huda. Onlar sapıklığı, yani doğru yolu verip sapıklığı alan. Vel azabe bil mağfire, bağışlanmayı bırakıp azabı satın alan kişilerdir. Fema asbarahum alennar. Bunlar ateşe karşı ne kadar sabırlıymışlar ya. Bakın o ateş bu dünyada da onları yakıyor. Ve yakacak, daha da fazla yakacak. Zalike bi ennallâhe nezzelel kitâbe bil hak. Bu şundan dolayı Allah kitabı bütün gerçekleri içerecek şekilde indirmiştir. Ya sen bu kitaba uy da bak o zaman gör neler olacak. Ve innellezîne ihtelefû fil kitâb. Bu kitap konusunda ayrı kitaptan ayrı düşenler var ya. Lefî şikâkin ba'îd. Çok derin bir ayrılık içerisindedirler. Onun için bu insanlar vazgeçer geçmez ama yöneticilere düşen Allah'ın emirlerine tamı tamına uymak ve bugün dünyada nasıl şirk herhangi bir şey olmadığı halde insanların zihinlerini karıştırarak Allah'ın dininden onları uzaklaştırıp cehenneme atıyorsa bugünkü bankacılık sistemi de aynen onun gibidir. Tamamen bir hayaller üzerine kurulmuştur. Gerçek tarafı yoktur. Doğruları yaparak onları batırmamız lazım. Yalancıların en çok korktuğu şey doğru söyleyenlerdir. Her şu doğruları bir yapalım. Bakın ki onlar nasıl batıyor. Bizim onlarla uğraşmamıza lüzum yok. Bizim içkiyle uğraşmamıza gerek yok. Şimdi millete şira sunacağız. İçkiyi de yasaklayacağız. Bitti, o kadar. O zaman hiç kimse sarhoş olmaz. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasına ayırmasın.